Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden sevgiler ve saygılar. Bir Ahmet Mithat Efendi vardı. Pek çok kimse onu edebiyat derslerinden hatırlar. Çoğumuz da romanlarını, hikayelerini okumuşuzdur. Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat Devri devlet adamlarından efendim. Fakat daha ziyade edebiyatçılığıyla, romancılığıyla tanınmış bir kimse. Öyle çok mutena, efendim itinaya dikkat eden, böyle sanatçı bir yazar değildi. Ancak Türk matbuatının belli bir devresine damgasını hakiki manasıyla basmıştı. Yine Türk dilinin muhafazası hususunda büyük faydalar temin etmiş bir müellifti. Edebiyatı ve yazarlığı sadece belli bir sınıfa seslenen, onlara seslenmekte olan, biraz yapmacık, biraz lüks bir sanat dalından ibaret sayanlar, geniş halk yığınlarının hiçbir zaman efendim anlamadıkları, hele bundan sonra hiçbir zaman anlamayacakları yapmacıklı bir dille yazılanı yazanlar, Ahmet Mithat Efendi hep küçümsemişlerdir. Ve kendisine hep halk ağzıyla yazmış olmasını ve de çok yazmış olmasını kınamak için, onu küçümsemek için 120 beygir gücünde bir makina adını takmışlardı. Ahmet Mithat Efendi neşredilmiş kitaplarından birer nüshayı üst üste koyar, uzun ve iri yarı vücudundan daha yükseğe ulaştıklarını görünce bundan iftihar ederdi. Ahmet Mithat Efendi'nin zaten usta ve sanatkar bir edebiyatçı olma iddiası yoktu. Halka okuma alışkanlığını kazandırmak, bu alışkanlığı geniş yığınlara yaymak için gayret sarf etmiştir. Sadece berrak bir lisanla yazmakla da iktifa etmemiştir. Geniş yığınlara okurken hem biraz bilgi ve kültür hem de biraz fazilet zerk etmeyi kendisine maksat edinmiştir. Kısacası sadece halkın hizmetinde bir kalem olarak kalmıştır. Türlü mevzularda kaleme almış olduğu 200'ü aşkın kitabı vardır ve bununla o zaman büyük sanatçı ve edebiyatçı geçinip de öyle sayılan pek çok kalemi gerisine bırakmıştır. Bugün kendisini horlayan çağdaşları pek az okunduğu halde, pek az arandığı halde o hala okunup aranmaktadır. Türk edebiyat ve matbuat tarihinde Ahmet Mithat Efendi kadar popüler olmuş yazar gerçekten çok azdır. Ahmet Mithat Efendi gençlik yıllarında Namık Kemal Ziya Paşa'nın paralelindeydi, onun arkadaşlarıydı. Namık Kemal Kıbrıs'a mutasarrıf olarak gönderildiğinde Ahmet Mithat Efendi de Rodos'a mutasarrıf olarak gönderilmişti. Fakat onlar bunu sürgün olarak telakki ediyorlardı. Namık Kemal Bey gibi o da 3 sene kadar Rodos'ta kaldı. Ne var ki ötekiler bütün bu hoşlanmadıkları duruma rağmen kendi mücadelelerini sürdürdüler ve sonunda gurbet ellerde öldüler. Ancak Ahmet Mithat Efendi bu Rodos mutasarrıflığından sonra artık yoğurdu üfleyerek yemeye başladı. Suya sabuna karışmadı. Karışmadı değil, hatta belli bir ölçüde zamanın padişahı Sultan Abdülhamid'i kollayan neşriyatta bulundu. Namık Kemal ve Ziya Paşa Sultan Hamid değil, Sultan Aziz devrindeki Ali Paşa'nın muhalifiydiler. Ahmet Mithat Efendi de onlarla beraberdi. Bunlara genç Osmanlılar deniyor. Bundan sonra Jön Türklere dönüştüler. İşte bu Ahmet Mithat Efendi de önce onlarla beraberken sonra oradan ayrıldı. O zaman da başa zaten Sultan Hamid geçmişti ve Sultan Hamid'le dirsek teması halinde oldu. Ve Sultan Abdülhamid Ahmet Mithat Efendi'yi korudu, himaye etti. Tabii eski arkadaşları onu kınadılar bundan dolayı. Bir nevi davaya hıyanetle itham ettiler. Sen dediler gençlik yıllarında Namık Kemal'lerle bir yoldaydın. Şimdi suya sabuna dokunmuyorsun, hatta padişahı destekliyorsun dediler. O da dedi ki Doğrudur, böyledir dedi. Fakat onların bu mücadelecilikleri yüzünden kalemleri erkenden süstü. Gurbetlerde öldüler, memlekete faydalı olamadılar. Ben aynı yolu izleyecek olsam yine gurbetlerde, sürgünlerde ömrüm geçecekti. Ortada halk için neşriyat yapacak kimse kalmayacaktı. Fincancı katırlarını ürkütmeden İstanbul'da gazetemi ve kitaplarımı neşrediyorum. Geniş halk yığınlarına kendi lisanlarında ve kendi zevklerinde eserler hazırlıyorum. Onlara okuma alışkanlığını kazandırmaya çalışıyorum. Bu arada kültür seviyelerini yükseltmek için de elimden geleni yapıyorum. Böyle bir gayretin içinde olmak bu memleket için daha faydalı değil mi? Derdi. Sevgili dinleyiciler, Ahmet Mithat Efendi'nin kendine has üslubu vardı. Yazdığı yazılarda seçtiği konular da yine kendine hastı. Meraklı hikayeler, efendim şimdiki esrarlı mistik olaylar, efendim halk hikayeleri, tarihi hadiseler, tarihi romanlar, aklınıza ne gelirse fazla üzerinde mahsul verilmemiş vaktiyle sahalarda kitap yazmıştır. Şimdi konuları böyle enteresan, yazış tarzı da enteresan. Ahmet Mithat Efendi yazarken okuyucularıyla konuşur gibi yazardı. Muhterem okuyucularım, muhterem karilerim, efendim size şimdi şu mevzuyu anlatacağım, şimdi burada kalsın, bir başka mevzuya dönelim gibi böyle sanki konuşur gibi anlatırdı. Ve de anlatırken devamlı mevzuyu orada kesip başka bir mevzuyu izah etmeye çalışırdı. O mevzuyu izah ederken de halka mevzuyla alakalı uzun uzadıya bilgiler verirdi. Neredeyse Ahmet Mithat Efendi'nin kitapları bir nevi ansiklopedi, coğrafya ve tarih kitabı hüviyetinde idiler. Efendim, Ahmet Mithat Efendi'nin romanları, bilhassa en çok yazdığı, o zaman da yeni bir tür olan romanları gazetelerde tefrika edilirdi. Eskiden bir roman önce gazetede tefrika edilir, sonra kitap olarak çıkardı. Şimdi doğrudan kitap olarak çıkıyor. Şimdi bu romanları gazetede tefrika ederken Ahmet Mithat Efendi, onların uzunluk ve kısalıklarını kendi arzusuna göre değil de karilerin, okuyucuların beğenip beğenmemesine göre ayarlardı. Bazı romanları okuyucuları tarafından fazla tutulunca onların tefrikasını alabildiğince uzatmaktan geri kalmazdı. Çünkü okuyucu onun için her şeyden önce gelirdi ve elbette ki yazarlar her şeyi okuyucunun arzusuna göre ayarlamak zorundaydılar. Bir keresinde yine çok uzun bir romanı gazetesinde daha sonraki pehlivan tefrikaları gibi uzadıkça uzayıp gidiyordu. Bu uzayıp gidişi artık aşırı bir haline alınca eş dost dedi ki, ya üstad dediler, bu iş çok uzadı dediler. Dal budak saldı artık dediler. Bitir artık şu tefrikayı dediler. Ya etmeyin eylemeyin, okuyucular pek hoşlanıyorlar dediyse de, keyiflerini kaçırmayalım, varsın uzasın dediyse de, artık dediler bu mavala döndü, uzadıkça uzuyor, bundan vazgeç dediler. İnsanlar tesir altında kalır. Ahmet Mithat Efendi onlara hak verdi. Bir yenisine başlamak üzere tefrikası çok uzayan romanı bitirmeye karar verdi. İşte bunun için de artık yapılacak tek yol, romanın hain kahramanını öldürüp sonra eseri birkaç hafta içinde derleyip toparlayıp bitirmekti. Öyle yaptı ve kahramanını öldürdü. Ne var ki aylardır, yıllardır tatlı tatlı okudukları, içli dışlı oldukları romanlarının kahramanının ölümüne okuyucular şiddetle reaksiyon gösterdiler. Ne güzel okuyup duruyorduk. Yoksa roman da bitecek mi? Kahramanı niçin öldürdün gibilerden protestolar yağmaya başladı. Okuyuculardan gelen bu protestolar, bu reaksiyonlar sürüp gidince onları veli nimet bilen Ahmet Mithat Efendi önce kendisine bu vaziyeti salık veren arkadaşlarına bir çıkıştı. Ondan sonra da bir gün daha bitmemiş fakat bitmek üzere olan roman tefrikasının başına, muhterem karilerim, yani muhterem okuyucularım, size bir müjde vereceğiz. Geçenlerde romanda ölmüş olduğu ifade edilen roman kahramanı meğer ölmemiş imiş, bayılmış imiş. Şimdi sağlık durumu çok yerinde olduğundan tefrikanın devam edeceğini müjdeleriz notunu koydu ve daha uzun bir zaman eserin tefrikasını devam ettirdi. ara Ahmet Mithat Efendi ile o günlerin meşhur yazarlarından ve aynı zamanda üniversitede hoca olan Lastik Sait Bey arasında, Kemal Paşazade Sait Bey arasında bir edebiyat münazarası çıkmıştı. Ahmet Mithat Efendi o zamanlar Bağbali Caddesi'nin kralı gibiydi. Lastik Sait Bey'i küçümseyerek bu münazaraya girişmişti. Nasıl olsa birkaç karşılıklı yazıştıktan sonra onu susturacağından emindi. Münazara uzadı. Uzadıkça da münazara edilen mevzuda daha derin olan Lastik Sait Bey, bilgice daha sati olan Ahmet Mithat Efendi'yi hırpalamaya başladı. Meşhur yazar her geçen günle nefesi tıkanan yaşlı bir pehlivan gibi mağlubiyete giriyordu. Vaziyetin hiç de parlak olmadığını, bu münazarada kendisinin haksız çıkıp susturulacağını anlayınca Ahmet Mithat Efendi el altından bir haber yolladı. Münazaramız bu kadarla el verir. O da ben de artık bu mevzuda kalemi bırakalım dedi. Fakat karşısındakinin soluğunun kesildiğini anlayınca Sait Bey bunu kabul etmedi. Yazılarına devam etti. Üstad gittikçe zor durumda kalıyordu. Okuyucuların gözünde kendisini yenik düşmesi bir rezalet olurdu. Lastik Sait Bey'e bir iki kez daha susması için haber yolladı. Netice alamayacağını anlayınca bir akşam üzeri onun yolunun üzerinde bekledi. Sait Bey gazetesinden çıkıp İran konsolosluğunun arkasına düşen daracık sokaktan ağır ağır aşağı inerken Ahmet Mithat Efendi onu karşıladı. Evire çevire Sait Bey'e bir sopa çekti. Artık münazarayı keseceği konusunda söz aldıktan sonra adamcağızı serbest bıraktı. Nitekim Sait Bey ister istemez sustu, yani münazarayı kesti. Ahmet Mithat Efendi, yahu Efendi Hazretleri, sizin Sait Bey'le süren edebi münazaranız birdenbire kesildi, nasıl oldu bu iş diye soranlara tatlı tatlı gülerek şu cevabı verirdi. Bizimle kalem münazarasına girmek kolay mıdır? Sait Beyefendi tarafımızdan susturulmuştur derdi. Evet sevgili dinleyiciler, Ahmet Mithat Efendi bir zamanların matbuat ve edebiyat hayatının çok çekici şahsiyetlerinden. Dedik ya, Ahmet Mithat Efendi ile Lastik Sait Bey arasında böyle bir münazara geçti, güçlü bir münazara. Bu münazaranın üzerine böyle pek az bir zaman geçmişti. O devrin heyecanlı şair ve ediplerinden Andelip Bey vardı. Bununla Şeyh Vasfi Bey arasında gene böyle bir kalem münazarası çıktı. Bu seferki münazarada da Andelip, Şeyh Vasfi'yi adamakıllı hırpalıyordu. Şeyh Vasfi bütün bilgi ve kalem gücünü kullanarak bir müddet direndi. Fakat karşısındakini susturamayacağını anlayınca doğru tahta kalenin yolunu tuttu. Orada ağaç tornacıları vardı. Bunlardan birine şöyle budaklı çeşidinden iri kalın bir meşe sopası yontturdu. Sakosunun altına yerleştirdi. Sako, eskiden giyilen uzun ceketlere sako denirdi. Cübbeyle ceket arası bir kıyafet. münazaranın en şiddetli devresini tahakkuk ettirmek üzere Andelippi'yi aramaya başladı. Onun bu hazırlığını gören tanıdık bir yazar, "Hayrola efendim," dedi, "Sakonuzun altındaki bu alamet de nedir?" diye sorunca, "Bildiğiniz gibi," dedi, "Andelip'le aramızda gazete sütunlarında epeydir edebi bir münazara sürüp gidiyor," dedi. "Beriki onu biliyoruz, fakat bu sopanın o münazara ile ne alakası var?" "Edebi münazara kalemle olur, sopayla değil," deyince Şeyh Vasfi, "Yalnız kalemle olacağı hususunda bir kanun mu var bu meretin? İşte Ahmet Mithat Efendi kalem münazarasında bulunduğu Said Bey'i sopayla pek mükemmel susturdu ya, biz ondan geri mi kalalım yani?" diye cevap verdi. Yani Ahmet Mithat Efendi'nin lastik Said Bey'i yumruğuyla susturması diğer yazarlara bir numune teşkil etti. Dedik ya, Ahmet Mithat Efendi çok yazı yazardı. Bundan dolayı yazı makinesi demişlerdi kendisine. Ahmet Rasim de kendisine efendim 12 beygir kuvvetindedir diye vasıflandırınca Ahmet Mithat Efendi'nin kulağına geldi bunlar. Güldü ve kendisine adları Ahmet ile başlayan ve çok yazı yazan 4 isim saymak suretiyle cevap verdi. "Fil hakika," dedi, "beygir," dedi, "insanlara en ziyade faydası dokunan bir hayvan. Onun 4 ayağı vardır," dedi. "Bunlardan birisi Ahmet Cevdet, birisi Ahmet Rasim, birisi Ahmet İhsan ve birisi de Ahmet Mithat'tır," diye cevap verdi. Yani ben çok yazıyorsam Ahmet Cevdet de, Ahmet Rasim de, Ahmet İhsan da, yani bu sözün muhatap olan Ahmet Rasim de çok yazıyor demek istedi. Dedi ki Ahmet Mithat Efendi'nin yumruğu güçlü. Bir keresinde Beykoz'da bir çiftliği vardı Ahmet Mithat Efendi'nin. Buraya bir hırsız girmiş. Bu hırsızı ansızın yakalamış. Tokaç gibi iri elleriyle döve döve pestile çevirmiş. Yerde ağzı burnu kan içinde. Perişan yatan adamın ağlamasına dayanamamış bu sefer. Kendisine özür dilemiş. Sonunda da mesleği hırsızlık olan böyle bir adamı öğütlemiş ve nasihatlerle yola getirmiş. Bizzat kendi evinde uşak olarak hizmete almış. Neticede bu hırsız eskisinin vazifesine çok bağlı, namuslu bir adam olarak ömrünü tamamladığı anlatılır. Bu da bu büyük kalem ustasının güçlü yumruğu yanında çok insani bir yüreğe sahip olduğunu da teyit eden bir hadisedir. Efendim, Ahmet Mithat Efendi'nin hak edenlere haddini bildirmede ne kadar usta olduğunu bir de oğlu eski doktorlardan Kamil Bey anlatıyor. Diyor ki, "Babamın hususiyetlerinden biri de kalemine olduğu kadar yumruğuna da itimat etmesiydi. Mesela bir defa Rumları kızdıracak bir yazı yazmıştı. Bazı Rum delikanlıları bu makaleyi hazmedememişlerdi. İçlerinden 3 palikarya seçerek babamı dövmekle vazifelendirmişlerdi. O tarihte Babali Caddesi'nde müşterilerinin ekserisi mürettiplerden müteşekkil bir kahve vardı. Kahveyi de Pavli adında bir Rum işletirdi. Babamı dövmeye gönderilen palikaryalar önce şimdi yerinde tan matbaası bulunan bu kahveye uğramışlar. Birer kahve ısmarlayarak oturmuşlar. Aralarında mevzuyu münazaraya başlamışlar. Kahvecinin Rum olduğunu bilmedikleri için kendi dilleriyle yüksek sesle konuşmakta da bir mahzur görmemişler. Kahveci Pavli kulak kabartınca meseleyi anlamakta müşkilat çekmemiş. O sırada kahvede bulunan müşterilerden Ahmet adındaki bir gazete muhabirine yaklaşmış, usulca aman demiş. Koş demiş, vaziyeti Ahmet Mithat Efendi'ye anlat demiş. Ona göre demiş davransın demiş. Ya matbaadan kaçıp bir yere gizlensin demiş ya da polisten yardım istesin demiş. Muhabir Ahmet kahveden çıktıktan biraz sonra kahvenin kapısında babamı gören Pavli dona kalmış. Babamın elinde o meşhur ve kalın bastonu varmış. Pavli ile göz göze gelince orada oturmakta olan 3 palikarlıyı göstermiş ve sormuş. Beni dövmeye gelen serseriler bunlar mı demiş. Pavli ne diyeceğini kestirememiş, babama sokulmak istemiş. Bu arada delikanlılar işi anlamışlar. Hatta işlerinden birisi babamı görür görmez kendisini önündeki açık camdan dışarıya dar atmış. Ancak babam öteki ikisinin kaçmasına fırsat vermemiş. Önlerine dikilmiş. İkisini birden yakalarından çekmiş. Olanca gücüyle geriye iterek kışları üstüne yere yuvarlamış. Bereket versin ki babamın öfkesini ve haberi alınca gazapla matbaadan dışarı uğrayışını gören muhabir Ahmet Efendi matbaadaki öteki arkadaşlarına ve polise vaziyete haber vermişmiş. Bundan dolayı tam bu sırada polisler ve gazetedekiler kahveden içeri doluşmuşlar. Babamı zorla zapt etmişler. Bastonunu kafalarına gözlerine indirmesine fırsat bırakmadan yerdeki palikaryaları kaçırmışlar. Yoksa o gün o kalın ve sağlam baston mutlaka bunların sırtlarında parçalanacakmış. Zaman zaman bu hadiseyi hatırladığında babam şunları söylerdi. Hadiseye tam zamanında el koyanlar o palikaryalardan fazla bana yardım etmiş oldular. Çünkü onlar yetişmemiş olsalardı o andaki öfkeme mağlup olmaktan kendimi alamayacaktım ve elimden bir kaza çıkabilecekti. Bir kahve köşesinde bastonla Rum oğlanlarını dövecek derecede öfkesine mağlup düşmek de bence o palikaryalara yenik düşmekten daha az şerefsiz bir kayıp sayılmazdı derdi. Bir ara Ahmet Mithat Efendi Tercüman-ı Hakikat gazetesini çıkarıyordu. Gazetenin bütün mürettipleri, baskıcıları, hulasa orada çalışan personelin hepsi küçük bir meseleye kızıp bir çeşit greve gittiler. O zaman grev yok, işi bıraktılar. Aralarında da eh dediler, artık Ahmet Mithat Efendi mahvoldu. Yarın kendisine başka bir iş arar. Ama bunu hak etmişti. Yollu konuşmaya başladılar. Fakat meşhur gazeteci gücendirdiği adamlarına yalvarmayı da kendine yediremedi. Gazetesinin ertesi günü çıkmaması onun için çok ağır bir darbeydi. Bir gazete bir gün çıkmazsa o gazete biter. Ne yapmalı? Hemen kolları sıvadı. İnsanüstü bir gayret sarf ederek tüm yazıları yazdı. Bunları kendi elleriyle dizdi. Tasihlerini yaptı. Sabaha kadar uyumayıp makineleri kendisi çalıştırarak ertesi gün gazeteyi yine çıkardı. Ertesi günü kıs kıs gülerek bekleyen gazete personeli sabahın erken saatlerinde sokakta çocukların yazıyor, tercüman-ı hakikat, tercüman-ı hakikat seslerini duyunca hayretten küçük dillerini yutacak hale geldiler. Birer tane alıp da hemen hiçbir noksanlık, hiçbir aksaklık bulunmadığını görünce pişman oldular. Kendiliklerinden gidip Ahmet Mithat Efendi'nin elini öptüler, barıştılar. Mevzuyu da deşmeden Ahmet Mithat Efendi onların gönlünü aldı. Ahmet Mithat Efendi bir gün Sirkeci'den yorgun argın Bağbali yokuşunu tırmanıyordu sevgili dinleyiciler. Yaşlılığın verdiği güçsüzlükle tıkandı. Dükkanlardan birinin önüne atılmış bir iskemleye oturup bir mola verdi. Dükkancı kendisini tanıyor, bir şey satın alacağını zannetti. İçeriden dışarı fırladı. Buyurun, ne almak istiyorsunuz Efendi Hazretleri diye sordu. Ahmet Mithat Efendi dükkancıya dönüp biraz soluk alacağım evladım dedi. Efendim, Ahmet Mithat Efendi'nin bir hanımı vardı. Servet Hanım. Yaşça kendisinden büyüktü. 50 yaşını geçince birdenbire çöktü. Adeta beli büküldü. O devrin usulünce Servet Hanım tekayüt edilmesini istedi. Yani Ahmet Mithat Efendi'nin tekrar evlenmesini talep etti. Ya eski hanımların hali bu. Onun bu samimi, bu feragatkârâne isteği üzerine Ahmet Mithat Efendi Melek Hanım'la evlendi. Ancak Ahmet Mithat Efendi bu ortaklar, bu kumalar arasında müsavata, eşitliğe pek ziyade dikkat ederdi. Hanımlarının elbise kumaşlarını bile daima ve mutlaka aynı toptan kestirirdi. Bir gün bir kumaş getiriyor eve. Bunu görünce Servet Hanım itiraz ediyor. canım diyor, bu kumaş genç işi diyor, bana yaramaz diyor. Ahmet Mithat Efendi gülerek cevap veriyor. Ah hanım diyor, ben senin gönlün olsun diye peygamberimizin emrine karşı gelemem diyor. Ahmet Mithat Efendi bir ara matbaayı amireye memur olmuştu. Müdür Ahmet Mithat Efendi'ydi. Ayrıca takvimi bekayı başmuhariri Faik Reşat Bey, sandık emini ve eşya muhafızı Karagöz sahibi Fuat Bey bir gün bu matbaayı dolaşıyorlardı. Kitap ambarının bir köşesinde tavana kadar perakende evrakın yığılı olduğunu gördü Ahmet Mithat Efendi. Ambarcıya bunlar nedir diye sordu. Ambarcı, efendim mahreç dedikleri İşe yaramaz, eksik kitap formalarıdır dedi. Ne gibi kitaplar diye sorunca ambarcı diye bir takım kitap isimleri saymaya başlayınca Fuat Bey, Karagöz sahibi sandık emini Fuat Bey, ambarcının sözünü kesti. Canım dedi, birer birer dedi sayıp nefes tüketeceğine bunlar şol kitaplardır ki hepimizin böyle cahil kalmasına sebep olmuştur de geçiver dedi. Efendim bir doktor Besim Ömer Paşa vardı vaktiyle. Meşhur doktor. Kardeşi de Azmi Bey'di. Bunlar bir güneş mecmuası çıkarırlardı. Bu güneş mecmuasında Menemenlizade Tahir Bey ile meşhur pozitivistlerden Beşir Fuat Bey arasında realistlikle romantiklik münakaşası açılmıştı. Mesele gittikçe uzadı, dal budak saldı. Şair Mustafa Reşit Bey ile Hüseyin Rahmi Bey'e ne düşündüğünü sordular. Hüseyin Rahmi Bey'in söylediği fikirler enteresandı. Yazması için teşvik edildi. Hüseyin Rahmi bunları yazdı. Bu ilk yazısı tercüman-ı hakikatta Nefhay-ı Seheri namıyla çıktı. Hüseyin Rahmi Bey bir komedya olan bu makaleden sonra henüz tamamlamamış bulunduğu Şık adlı romanını neşretmek istedi. Fakat matbuatla teması olmadığı, daha henüz kimseyi tanımadığı için eserini Ahmet Mithat Efendi'ye bizzat götüremedi, yolladı. O zamanlar Tercüman-ı Hakikat'ın başmuharririydi Ahmet Mithat Efendi. Romanı okudu, beğendi. Gazetenin açık muhabere sütununda kendisini matbaaya davet etti. Hüseyin Rahmi Bey matbaaya gitti. Karşısında 14-15 yaşında bir çocuk görünce Ahmet Mithat Efendi şaşırdı. Vay dedi, sen misin onu yazan? Hüseyin Rahmi Bey, benim efendim dedi. Ahmet Mithat Efendi inanmadı. Hatta yalan söyleme evladım. Bu roman çocuk yazısına benzemiyor demekten kendisini alamadı. Hüseyin Rahmi Bey bir şey söyleyemedi. Gözlerinden yanaklarına iki damla yaş yuvarlanıverdi. Ahmet Mithat Efendi onun üzerine bu romanı Hüseyin Rahmi Bey'in yazdığına kanaat getirdi. Ahmet Mithat Efendi'nin pek çok menkıbesinden birisi de şudur. Bir ara matbaayı amire yani devlet matbaası müdürlüğünde bulunduğu sırada o devrin adliye nezaretinden yani Adalet Bakanlığı'ndan bir zarf alıyor Ahmet Mithat Efendi. Zarfın içinde resmi bir tezkere var. Tezkerede şu leffen gönderilen kaimenin amili bir Türk kızıdır. El yevm mevkuftur. Bu kaimenin sahte olup olmadığının beyanı. Yani ekte gönderilen kağıt paranın yapıcısı bir Türk kızıdır. Kullanan, onunla muamele yapan bir Türk kızıdır. Ve şu anda tevkif edilmiştir. Bu kağıt paranın sahte olup olmadığının beyanı. Tabi Ahmet Mithat Efendi gibi meraklı bir matbaacı için bunun kadar alaka uyandıracak bir vaka tasavvur olunabilir mi? Bahusus eski devirde bunun bir Türk kızı tarafından bu kadar mahirane, bu kadar sanatkarane yazılmasına hayret ediyor. Hatta inanamıyor Ahmet Mithat Efendi. Derhal yerinden kalkıyor, hapishaneye boyluyor. Sahtekar kızcağızı bir köşede oturmuş, son derece meyus ağlarken görüyor. İstintak neticesinde şu hakikati öğreniyor. Bu kızcağız babasının sağlığında nakış yapmayı heves etmiş. Babası da vefat edince fakr-ı zarurete düşmüş, bir manzara tablosu yapmış, boya masrafını bile karşılamamış. En nihayet açlığın tesiriyle bir banknot taklit etmiş, tam piyasaya süreceği esnada yakalanmış, hapse atılmış. Bunun üzerine Ahmet Mithat Efendi derhal adliye nazırına gidiyor, kendisine keyfiyeti anlatıyor, onun müsaadesiyle kızcağızı hapishaneden çıkarıyor, bir arabaya bindirip saraya götürüyor. Ve keyfiyeti zamanın padişahı Sultan Abdülhamit'e arz ediyor. Hem kızın cezasını affettiriyor hem de onu saraydaki cariyelere nakış muallimi olarak tayin ettiriyor. Dünyada ilim ve irfana ve sanata karşı yaptığım iltimasların en yerinde olanı bu idi sözünü pek çok defalar Ahmet Mithat Efendi söyler ve bu hatırayı anlatırdı. Dinleyiciler, Ahmet Mithat Efendi gençliğinde tam manasıyla sporcu bir adam idi. Avcılıkta, balıkçılıkta, denizcilikte, binicilikte çok mahirdi. Eğer zamanında vaktiyle bizde futbol tahammüm etseydi, iri yarı vücuduyla mutlaka mükemmel bir kaleci olurdu. Sayyadane Bir Cevelan ismindeki romanı çok hoş bir av eğlencesini tasvir ediyor. Merhum her zaman avcılık hikayelerini dostlarına anlatırdı. İşte işlerinden bir tanesi. Ahmet Mithat Efendi bir av dönüşünde bir fakir köylünün evinde gece misafiri kalıyor. Yemekten sonra çok yorgun olduğu için elindeki sigarasıyla köylünün yatağına giriyor. Derhal uykuya dalıyor. Sigaranın ateşiyle yorgan tutuşuyor. Alev alıyor. Ateş odanın her tarafını sarıyor. Hülasa köylünün evi tamamen yanıyor. Ahmet Mithat Efendi canını zor kurtarıyor. Ertesi sabah Mezgür köye inşaat malzemesiyle ustalar gönderiyor. Ve fakir köylüye yeni bir ev yaptırıyor. Ve Mezgür köyde Hızır Baba ünvanını kazanıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin hanesinde oturduğu odadaki camlı dolaplarda avcılık ve balıkçılık aletleri kendisinde gençlik hayatının tatlı hatıralarını uyandırırdı. Ve keyifli olduğu geceler her birisi birer roman mevzu kadar güzel hikayeleriyle çocuklarını eğlendirirdi. Ahmet Mithat Efendi'nin ziraate dahi çok merakı vardı sevgili dinleyiciler. Beykoz'daki çiftliği bir numune bahçesine benzerdi. Orada en nadide meyve fidanları yetiştirirdi ve köylüye parasız dağıtırdı. Beykoz'un meşhur cevizi, kirazı, vişnesi hep Ahmet Mithat Efendi'nin yadigarıdır. Türkiye'ye en evvel suni kuluçka makinesi ve fenli arı kovanı getiren de Ahmet Mithat Efendi'dir. Bir gün kuluçka makinesinden çıkardığı pirinçleri severken samimi bir arkadaşı kendisine takılmış. Fakat şu cevabı almış. Bu yaştan sonra evlat çıkaracak, yetiştirecek halde değiliz ya, işte bu yavrucuklarla eğleniyorum demiş. Efendim, bu hafta süremiz burada sona eriyor. Bununla iktifa edelim, fakat Ahmet Mithat Efendi'nin hatıraları bitmedi. Bir başka programda sizlere nakletmediklerimizi inşallah naklederiz. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.